9. ayrım. Sayfa no 63. Bundan sonraki aşamada akla gelen formüllerden biri de Filistin'e yerleşim için 2. Abdülhamit'in ikna edilmesiydi. Theodor Herz, mali sorunlar ve dış borçlarla boğuşan Osmanlı Devleti'ne birkaç milyon altın sarf ederek yardımcı olunduğu takdirde Filistin'e yerleşmenin mümkün olabileceğini düşünüyordu. Ona göre Yahudiler hakkında son kararı Padişah Hazretleri verecekti. Dipnotu okuyorum. Kemal Öke, 2. Abdülhamit, Siyonistler ve Filistin meselesi. İstanbul 1981, sayfa 75. Ama bunun için 2. Abdülhamit ile temasa geçilmeliydi. Bu anlamda güvendiği kişi ise padişahla şahsi dostluğu bulunan Yahudi kökenli Polonyalı asilzade Nevlinski idi. Nevlinski, Theodor Herz'in daveti üzerine Viyana'ya gitti ve bu meseleyi görüştüler. Nevlinski, sultanın Kudüs'te Yahudi yerleşimine asla izin vermeyeceğini ama Anadolu'dan toprak satın alabileceğini söylemişti. Buna karşılık Herz, orayı bir müşterek bölge haline getirmenin mümkün olabileceğini ifade etti. Böylece Kudüs bütün dinlere ait bir merkez olabilirdi. Nevlinski'nin kafasındaki proje ise daha farklıydı. O yıllarda Ermeni meselesi Osmanlı Devleti'nin başını bir hayli ağrıtmaktaydı. Bu konuda Yahudiler sultana yardımcı olurlarsa karşılığında ondan önemli bir lütuf bekleyebilirlerdi. Bu fikir Theodor Herz'de de cazip gelmişti ve Nevlinski'ye 2. Abdülhamit'le temasa geçmesi konusunda sıkıştırıyordu. Herz'in ısrarları karşısında Nevlinski bu meseleyi 2. Abdülhamit ile görüşmeye razı oldu. Padişah ile olan şahsi dostluğu randevu alabilmesini kolaylaştırıyordu. 1896 yılı Haziran ayında Nevlinski ve Theodor Herz İstanbul'a geldiler. Padişah Herz'i huzuruna kabul etme niyetinde değildi ama Nevlinski ile görüşebilirdi. Nitekim Nevlinski'nin Sultan Abdülhamit ile görüşmesi 19 Haziran 1896 tarihinde gerçekleşti. Herz'in anılarından belirttiğine göre 2. Abdülhamit Filistin'e Yahudi yerleşimi meselesine soğuk bakmış ve bununla ilgili olarak Nevlinski'ye şunları söylemişti. Eğer Bay Herz senin benim arkadaşım olduğun gibi arkadaşın ise ona söyle bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış bile toprak olsa satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu imparatorluğu kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanlarıyla mahsuldar kılmıştır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi dahi geriye dönmemek üzere hepsi muharebe meydanında kalmışlardır. Türk İmparatorluğu bana ait değildir. Türk milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını vermem. Bırakalım Yahudiler milyarlarını saklasınlar. Benim imparatorluğum parçalandığı zaman onlar Filistin'i hiç karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade edemem. Dipnotu okuyorum. Yaşar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye, İstanbul 2005, sayfa 88. 2. Abdülhamit'in bu ifadeleri Theodor Herz'in anılarında yer alıyor. Ama 2. Abdülhamit ile Nevlinski arasında geçen bu görüşmede neler konuşulduğuna dair bir arşiv belgesi henüz bulunamadı. Padişahın Nevlinski'ye bu tarz bir cevap vermiş olması kuvvetle muhtemeldir. Ama bu arada Nevlinski'nin ne önerdiği de önemlidir. Dolayısıyla önerilen hususun ne olduğu yine anılarda verilen bilgiler çerçevesinde değerlendirmelidir. Bununla beraber hemen burada sıkça düşünülen bir yanılgıyı belirtmekte fayda var. 2. Abdülhamit'in Nevlinski'ye bu cevabı verdiği görüşmede Yahudilerin bütün Osmanlı borçlarını ödemeyi teklif ettikleri tarzında öteden beri devam eden bir yanılgı söz konusudur. Yani buna inanılacak olunursa Nevlinski Yahudilere Filistin'de toprak verilmesi karşılığı olarak Osmanlı Devleti'nin bütün dış borçlarının ödenmesini taahhüt etmektedir. Tabii o dönemde 1896 yılı mevcut Osmanlı borçlarının toplam miktarı bilinmezse böyle bir taahhütte bulunabilmiş olunacağı düşünülebilir. Ama borç miktarı bilindiğinde bunun imkansızlığı hemen ortaya çıkar. Nitekim o yıl Osmanlı dış borçları yaklaşık 90 milyon lira raddesindedir. Bu kadar yüksek bir miktarı değil Yahudi sermayedarlar, büyük devletler bile bir defada karşılayamazlar. O halde Nevlinski'nin bütün Osmanlı borçlarının ödenmesi gibi bir vaatte bulunması söz konusu olamaz. Olsa olsa normal yollarla bir miktar toprak satın alınması karşılığında ödenmesi öngörülen bir paradan söz edilebilir. Theodor Herz anılarında 20 milyon liralık bir projeden söz ediyor. Bunun 2 milyonunun Filistin için ayrılacağını, 18 milyonunun ise Osmanlı borçları için kullanılacağını söylüyor. Ama aynı zamanda ortada böyle bir paranın mevcut bulunmadığını da belirtiyor. Bu bir projedir ve Yahudi sermayedarlardan temin edilmesi ve peyderpey ödenmesi hedeflenen bir paradır. Zaten yine anılarda belirtildiğine göre Nevlinski Herz'e "Biz Sultan Abdülhamit'e Filistin mukabili 20 milyonu açıkça teklif edemeyiz. Bu sadece ticari bir iş olur. Önceden de biraz prim vermek gerekir. Mamafi bazı şartlar ileri sürerek ek menfaatler gösterebiliriz." demiştir. dipnotu okuyorum. Yaşar Kutluay A.G.E.79. Dolayısıyla padişah ile görüşmesinde Nevlinski'nin ancak normal yollardan Filistin'de toprak satın alınması talebi ve karşılığında bir miktar kaynak temin edilmesi taahhüdü söz konusu olmuştur. II. Abdülhamit ise bunu yukarıda yer verdiğimiz ifadelerde reddetmiştir. Hal böyle olunca yıllardır inanılan ve söylene gelen Filistin karşılığında Yahudiler Osmanlı borçlarının tamamını ödemeyi teklif ettiler. II. Abdülhamit ise reddetti şeklindeki efsanevi söylemin geçerli olmadığı ortaya çıkar. II. Abdülhamit gibi para işlerinden çok iyi anlayan bir padişah, Osmanlı borçlarının tamamının ödenmesini öngören gerçekçi bir proje ile karşı karşıya bulunduğuna emin olsaydı, hiç de konuyu kestirip atmaz, hemen bir takım alternatifler üretirdi. Bu da muhtemelen Filistin'e yerleşme yerine Yahudileri başka yerlere yönlendirme şeklinde olurdu. Nitekim ileride daha gerçekçi projelerle karşılaştığında bu tarz bir davranışta bulunacağı görülecektir. Efsanevi söylemde bazen ölçü iyice kaçırılarak II. Abdülhamid'in tahttan indirildikten sonra güya şu sözleri söylediği iddia edilmektedir. Bu iddiaçılar mukaddes Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması için bana sürekli baskı yapıyorlardı. Bütün ısrarlarına rağmen ben onların bu teklifini katiyen kabul etmedim. Sonunda 150 milyon altın İngiliz lirası vermeyi vaat ettiler ve teklifi de katı şekilde reddettim ve şu kesin cevabı verdim. Siz bu 150 milyon İngiliz altın lirası üzerine ilave olarak dünya dolusu altın da verseniz kat'i surette sizin teklifinizi kabul etmeyeceğim. Ben İslam milletine ve Muhammed ümmetine 30 seneden fazla hizmet ettim. Osmanlı halifesi ve sultanı olan Müslüman aba ve ecdadımın tarihinin sayfalarını kirletemem. Sizin bu teklifinizi kat'i surette reddediyorum. Bu ifadelerin geçtiği yer olarak Refik Şakir en-Nedşe Sultan II. Abdülhamit ve Filistin, tercüme Necmettin Gevri, İstanbul 2007 sayfa 201. Tam anlamıyla hayal gücü kullanılarak oluşturulmuş bu ifadeleri senaryolaştıranlar şu gerçeğin farkında değiller. Abdülhamit'in ifadelerinde para teklifinin yapıldığı dönem olarak 2. Meşrutiyet öncesi kastediliyorsa, o dönemde İttihat ve Terakki'nin Abdülhamit üzerinde böyle bir baskı oluşturma imkanı ve gücü yoktur. Eğer ifadelerde 2. Meşrutiyet sonrası kastediliyorsa, bu defada ihtiyaççıların Filistin'i Yahudilere vermek için 2. Abdülhamit'ten izin almaya ihtiyaçları yoktur. Çünkü iktidarda bizzat kendileri bulunmaktadır. Yani her iki halde de ortada büyük bir paralar vardır. İşin diğer garip noktası da 150 milyon İngiliz altın lirasının neye tekabül ettiğinin farkında olunmamasıdır. Bu miktar 165 milyon Osmanlı lirasına denk gelir ki 1903 yılında toplam dış borcun 32 milyon lira olduğu düşünülürse İttihat ve Terakki ile Yahudiler 2. Abdülhamit'e Osmanlı dış borçlarının 5 katını vermeyi taahhüt ettiler anlamını taşır. Yani neresinden bakılırsa bakılsın anlamsız ve uydurma bir takım söylemler. Ne İttihat Terakki'nin Abdülhamit'ten böyle bir talebi olmuştur ne de Yahudilerde o kadar parayı bir araya getirme imkanı vardır. Theodor Herz anılarında 1896 yılındaki bu İstanbul ziyareti sırasında memurlar dahil olmak üzere birçok kimseye bahşiş verdiğini belirtiyor. Esas itibariyle anılarının diğer kısımlarında da bu bahşiş ve rüşvet olayına yer vererek İstanbul'a her gelişinde dağıttığı paralardan söz ediyor. İşin ilginç tarafı bahşiş ve rüşvet olayından 2. Abdülhamit'in de ciddi rahatsızlık duyması ama önüne geçmekte zorlanmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak padişahın yakınmaları şöyledir. Dipnot okuyorum. Mehmet Hocaoğlu, 2. Abdülhamit'in muhtıraları, İstanbul 1998, sayfa 114-117. Yabancılar devlet memurlarını rüşvetçilik ve kötü ahlak ile suçluyorlar. Bu çirkin sözler memurlar ve ahalinin kendi aralarında dahi dönüp dolaşıp yabancılara ulaşıyor. Onlar da bu çirkin sözleri seyahat kitapları ve gazeteleriyle yayınlıyorlar. Yabancıların hakkımızdaki iş bu çirkin suçlamalar görülüp işitildikçe büsbütün kayıflanıp üzülmemek elden gelmiyor. En son Fransız elçisi Marco de Neville'nin elçiliği sırasında İstanbul'dan geçen bazı Fransızların yayınladıkları seyahatnamelerde görülen birçok suçlamalar arasında özellikle bir fıkra dikkat çekici olmuştur. Adı geçen seyyahlar İstanbul'dan ayrılırken gümrükte eşyaların muayene edilmemesi için elçilerin araya girmesini istemeleri üzerine Fransız elçisi "Bu işte benim iznime ve araya girmeme ihtiyacınız yoktur. Burada bahşiş ile her iş görülür. Gümrük memurlarına birazcık bahşiş verirseniz eşyalarınıza dokunmazlar." demiş. Güya gerçekten seyyahlar böyle yapıp gümrük vergisi ödememişler. Bazı gümrük memurlarının bu gibi üzücü davranışları devlete pek çok zararlar vermektedir. Ki o da mücevherat ile birçok kıymetli eşyanın ve özellikle memlekete girmesi yasak olan silahlarla zararlı ve tehlikeli maddelerin hem gümrükten geçmesi hem de gümrük vergisinin kaçırılmasıdır. Bu işin bir an önce önünün alınması gerektiği açık olduğundan vekillerin bilinen dirayet ve işgüzarlıklarına havale olunur. Memurların tayinleri sırasında yemin ettirilmelerinin faydalı olacağı bu arada akla gelmektedir. Ancak bütün devlet memurları arasında bu gibi şeylerin olduğu doğru değilse de vilayetlerden her gün gelen şikayetleri göz önüne alarak düşünmemek elden gelmiyor. Yolsuzluk ve rüşvete alışık bazı memurların varlığı ve iş başında bulunmaları devlet ve memlekete maddi ve manevi pek çok zararlara sebep olduğu gibi saltanat ve hükümet bir takım rahatsız edici, fesatçı düşünce taşıyan bir devletin esirliğine cesaret vererek zat-ı şahane ve kutsal haklar aleyhinde aldatıcı teşebbüsler ve yayınlara kadar gitme cesaret ve cüretine sebep oluyor. Aslında hırslı olmakla beraber maksat ve niyetine varabilmek için de her türlü vasıtayı seçme adeti olan o devletin başlıca emeli saltanat ve hükümet üzerinde bir nezaret hakkı elde ederek bütün memlekette nüfuz sağlamaya ve devleti kendi çıkarlarını korumak ve elde etmek maksadıyla kuvvetli bir silah olarak kullanmaktan ibaret olduğundan maneviyatı sönmüş, din, diyanet ve hamiyet damarları kurumuş olan bu memurların yolsuzluk yaparak ve rüşvet alarak buna alet oldukları anlaşılıyor. Ahlak bozukluğunun bu üzücü eserleri İngiltere ve Avrupa'da birçok kitaplara geçmiştir. Bu gibi şeylerin yayınlanması, fesada meyilli olanları teşvik ve cesaretlendirmek maksadıyla yapıldığından ne derece zararlı olduğunu açıklamaya ihtiyaç yoktur. Bu çeşit yayınların saltanat ve memlekete olan zararları yalnız memleketin içine ait kalmayıp Avrupa'da da bizim için büyük zararlarla sonuçlanmaktadır. Çünkü Avrupa devletlerinden ve ahalisinden pek çoğu bizi ve memleketimizi gereği kadar bilmediğinden bu gibi yayınları aynıyla gerçek telakki ederek içlerinden bize karşı iyi düşüncelere sahip olanlar varsa onları dahi aleyhimize çevirerek zamanında o devletin yardımından bizi mahrum edemektedir. Söz edilen yayın sahipleri Hristiyan tebaamızı söz konusu ettikleri sırada Hristiyanları yücelterek övmekte bizden zulüm ve işkence gördüklerini beyan etmektedirler. İşte gerek memurlarımızın ıslahı ve gerek adliye, zabıta, maliye ve siyasetimizin iyi yürütülmesi, memleketimizin servet kaynaklarından hakkıyla yararlanılması ve her türlü suistimalin önüne alınarak devletin şan, namus, şeref haysiyetini yüceltmek için devlet idaresini faydalı biçimde ıslah etmek gerekir. Memur için iş aramayıp iş için memur aramak, ehliyetli, becerikli, hamiyetli olmayan memur kullanmamak, bu yetenekleri olanları mükafatlandırarak rütbe ve nişanlara hakkı olanlara vermek, sözün kısası, fitne ve fesatçı kötü niyetli devletlerin şimdiye kadar bazı memurlarımızda gördükleri kötü ahlak ve hainliğe eğilimleri yüzünden ortaya çıkan cesaretlerini kırmak ve yok etmek için devletçe esaslı ve sağlam bir yol tutulması lazımdır. Theodor Herzl'in Avrupa'daki faaliyetleri. Theodor Herzl, 1896 Haziran'ındaki İstanbul seyahatinden döndükten sonra Avrupa'da faaliyetlerine devam etti. Bu dönemde bir taraftan zengin Yahudileri kendi tarafına çekip kaynak temine çalışıyor, diğer taraftan padişahın hoşuna gidecek bir takım girişimlerde bulunuyordu. Bu da o yıllarda sık sık baş ağrıtan bir sürecin yaşandığı Ermeni meselesinde Osmanlı Devleti'nin lehine bir şeyler yapabilmek için Ermeni liderlerle temasa geçmekti. Diğer taraftan Theodor Herzl, Paris'te Edmond Rothschild'i ziyaret ederek öteden beri sürdürmekte olduğu Siyonizm davasına destek vermesini ve Yahudilerin toplu halde Filistin'e yerleştirilebilmelerine yardımcı olmasını istedi. Herzl, Rothschild'den gerekirse hemen ortaya çıkmamasını, kendisinin her şeyi halledeceğini, Sultan Abdülhamit ve diğer devletlerle olan görüşmeleri sonucu Filistin'e yerleşme izni aldıktan sonra Rothschild'in ortaya çıkabileceğini söylemişti. Hatta amaca ulaştıktan sonra kendisi çekilmeye de hazırdı. Herzl, Rothschild'e yerime gelecekler benim gayemi kendilerine gaye olarak edineceklerine dair şeref sözü versinler, hiçbir işe karışmayacağımı ben de şerefimle temin edeyim. O zaman en iyi bildikleri şekilde idare etsinler. Bugüne kadar ben ve arkadaşlarım, Siyon dostları öyle hareket ettik, diyordu. Fakat Rothschild Herzl gibi düşünmüyordu. Bütün her şey olumlu gitse ve toplu halde Filistin'e yerleşilse bile bir takım aksaklıkların olacağını söylemişti. Ona göre Filistin'i dolduracak fakir Yahudi göçmenleri doyurmak, onlara iş bulmak ve orada tutmak bu aşamada imkansız görünüyordu. Bunun yerine küçük kitleler halinde peyderpey bir yerleşim çok daha mantıklıydı. Dipnot okuyorum. Rothschild bu aşamada ihtiyatlı bir hareket tarzı seçmeyi tercih ediyordu. 1917 yılında Balfour Deklarasyonu yayınlanınca Siyonizm hedeflerini benimsediğini ilan edecektir. Jean-Christo Atis Esther Bembassa, Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail, çeviren Nihat Önol, İstanbul 2002, sayfa 180. Hatırlanacağı üzere daha önce de Baron Hirsch Herzl'e benzer bir cevap vermişti. Yani iki önemli ve zengin Yahudi aile Herzl'e destek olmaktan kaçınıyor, kendi projelerini yürütmeyi tercih ediyorlardı. Rothschild'den faydalanma imkanı olmamakla beraber Hertz projeler geliştirmeye devam ediyordu. 1896 yılında Ermeni olayları yoğunlaşmış, Osmanlı Devleti'nin mali sıkışıklığı da had safhaya varmıştı. Bu durumun kendiler için avantaj teşkil edeceğini düşünen Hertz, Nevlinsky ile yaptığı görüşmede projesini ona anlattı. Projeye göre tedrici olarak Osmanlı Devleti'ne 20 milyon İngiliz altını ödeyebilirlerdi. Bu para Filistin'e yerleşecek Yahudiler eliyle ödenecekti. İlk sene 100 bin İngiliz altın ile başlanacak, yerleşenlerin sayısı arttıkça yıllık ödemeler 1 milyon altına kadar çıkacaktı. Buna karşılık Sultan Abdülhamit Filistin'e göçü engellemeyecek, aksine teşvik edecekti. Gelen Yahudilere bir özel devlet şeklinde iç işleri, adliye ve kanun yapımında muhtariyet verilecekti. İstanbul'da yapılacak bir konferansta bütün bunların teferruatı görüşülebilirdi. Anlaşmaya vardıktan sonra Sultan Abdülhamit bütün Yahudileri ecdadının vatanına dönmeye davet edecekti. Dipnotu okuyorum. Kutlu Ay A.G.E. sayfa 122. Bunlar olduğu takdirde Yahudiler imparatorluk maliyesini tedricen ıslah edebilecekti ve bu durum her iki tarafın yararına bir sonuç doğuracaktı. Kendileri gelişmeler Türk hükümeti tarafından düzenlenmedikçe hiçbir harekete girişmeyeceklerdi. Çünkü birçok Yahudi bulundukları memleketlerde sefil şartlar altında yaşamaktaydılar. O yüzden durum netleşmedikçe bu sefaletin başka bir toprakta çekilmesine yol açmak da doğru değildi. Türk hükümeti izin verdiğinde Filistin'e gelecek Yahudiler Osmanlı uyruğuna girecekler ve hayatları garanti altında olacaktı. Gereken topraklar hiçbir zaman zorla satın alınmayacaktı. Kimsenin mülkiyetine de dokunulmayacaktı. Padişaha ait araziler zat-ı şahaneleri arzu ettiği takdirde değerli mukabilinde satın alınacaktı. Hertz bir taraftan da Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasını ve parçalanmasını isteyenlerin kendisinin bu planından hoşnut olmadıklarını ve kendilerine düşmanlık yaptıklarını ifade ediyordu. Ayrıca Türkiye'yi fahiş faizlerle borç almaya mecbur edenler de bizim projemizin düşmanıdırlar, diyordu. Çünkü bunların Osmanlı ülkesindeki bütün üretim kaynaklarını kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtiyordu. Dipnotu okuyorum. Kutlu Ay A.G.E.S 133-134. Görüldüğü üzere Theodor Herz'in kafasında Yahudilerin Filistin'e hangi şartlarda yerleşeceklerine dair bir proje mevcuttur. Anlaşıldığı üzere zengin Yahudilerden bir kısmı bu projeye sıcak bakmıyordu. Bu da önerilen kaynağın nereden bulunacağı sorusunu akla getiriyordu. Fakat Herz hiç umutsuz değildi. Sultan II. Abdülhamit'i razı edebildiği takdirde gelişmelerin tam da planladığı gibi cereyan edeceğine emindi. Tabii bu planlarını o ana kadar padişaha şifahen söyleyebilmiş değildi. Ama özellikle Nevlinsky aracılığıyla düşüncelerini ve projelerini İstanbul'a ve dolayısıyla padişaha duyurma imkanına sahip olabiliyordu. Bu bağlamda Nevlinsky 23 Mart 1897 tarihinde Viyana'dan İstanbul'a şu raporu göndermişti. Buseviler namına olarak Padişah Efendimiz Hazretlerine birkaç defa bazı teklifler arz etmiş idim. İzzet Bey'in maruzatımı zat-ı şahaneye söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Fakat hali hazırdaki şartlar arz ettiğim sureti tesviyenin kabulüne daha müsaittir. Osmanlı hükümetinin mali yapısız Musevi sermayedarlarının yardımı olmadıkça ıslah olunamayacaktır. Bu sermayedarlar ise Osmanlı hükümetinin idaresi altında olarak Filistin'in bir kısmında koloniler kurulmasına izin verilmesinden başka bir şey istemiyorlar. Padişahımızın ataları vaktiyle Batı ülkelerindeki Musevilerinin Osmanlı ülkesine gelmelerine müsaade buyurmuşlardı. Bu defa zat-ı şahane de Musevilere bu müsaadeyi buyururlarsa hiçbir zarar görmezler. Çünkü Yahudiler asla politika ile uğraşmazlar. Diğer taraftan hükümet istenen izni vermediği takdirde Yahudiler maksatlarına başka yoldan, başka vasıtalar ile nail olacaklardır. Yahudilerin akıllı, servet sahibi olduklarını, gerektiğinde matbuatta da iş görebileceklerini düşünmelidir. Zaten Anadolu'da mülkleri bulunan İngilizler bunları Yahudilere teklif ediyorlarsa da Museviler bu hususta doğrudan doğruya Zat-ı Şahane'nin iznini almayı tercih eylemektedirler. Şurasını nazara dikkate almalıdır ki Zat-ı Şahane Yahudilerin dileğini kabul buyurdukları halde hem cihanın en büyük sermayedarlarının nakdi yardımlarını hem de Avrupa'nın Museviler elinde bulunan en büyük gazetelerinin manevi yardımlarını elde etmiş olacaklardır. Bu da özellikle şu zamanda göz ardı edilecek bir şey değildir. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri YPRK.TKM No 38/51.